Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. Üçüncü ayrım. Bak sen de bir algara. Demek büyümüş de anne olmuş. O bir algar değildi. O perçmentti. Haklısın dedim. Dünyanın neresinde olursan ol, evlendiğin zaman kocanın soy ismiyle yaşıyorsun. Kim düşünceli bir sesle kocasının soy isminden bahsetmiyorum. Gerçek babasının soy ismi bu dedi. Ne dedim içgüdüsel olarak. Debi senin kız kardeşin değil miydi yoksa? Kim gerçekten de acı çekiyormuş gibi bir ifadeyle değildi dedi. Jane'in kızıydı. O anda kulaklarım uğuldadı. Duyduklarıma inanamadım. Jane mi dedim soluğumu tutarak. Ablan Jane mi? Su şişesini dudaklarına değdirirken elleri titriyordu. Suyu kana kana içti. Elinin tersiyle ağzını sildi. Yıllar önce o da öldü dedi. Ne yazık ki bir eroin bağımlısıydı.
Debbie bu gerçekleri biliyor mu?
Jane ölmeden önce Debbie'nin gerçek babasına bir mektup yazmış, postalamış. Babası Jane'in ölümünden çok sonra bir gün ansızın çıka geldi. Debbie gerçekleri duyunca adeta yıkıldı. İlk önce olup bitenlere inanmak istemedi ama sonra o da her şeyi kabul etmek zorunda kaldı. Çok şaşırdım. Ben Debbie'yi senin kardeşin sanıyordum. Jane, Debbie'yi doğurur doğurmaz getirip annemin kucağına attı. Debbie'ye bakamadı. Henüz 16 yaşındaydı. Annem de bu durumu herkesten saklamaya çalıştı. Debbie'nin babasının kim olduğunu bilmiyorduk. Ta ki babası Hisyen bir gün ortaya çıkan edik. Peki kocası nasıl bir adam? Çok tatlı birisi. Adı Novelin. Tam bir çocuk delisi. Çocukları çok seviyor. Belki de bu yüzden 5 tane çocuk yaptılar. Peki ya Debbie'nin babası Hisyen? O nasıl biri? Debbie'ye iyi bir baba olamadı ama torunlarına karşı son derece merhametli ve ilgili bir büyük baba. Ayrıca çok zengin bir iş adamı. Zenginliği de öyle böyle değil. Dillere destan. En azından Debbie adına sevindim. Öz annesini kaybederken gerçek babasını bulmuş. Haklısın. Debbie bugün çok rahat bir hayat sürüyorsa babasının sayesindedir. Babam böyle bir yaşamı ona asla sağlayamazdı. Baban ne yapıyor? Görüşüyor musun? Arada sırada. O kadınla evlendi. Onun köyüne yerleşti. Mutlu mu peki? Herhalde mutlu olacak ki o kadından bir tane çocuk yaptı. O yaştan sonra mı? Kim güldü? Çocuk yapmak için erkeğin yaşı olmaz. O konuda şanssız olan biz kadınlarız. Biz biraz yaşlanmaya başlayınca hayat trenini kaçırıyoruz. Ama erkekler her yaşta binecek bir tren mutlaka buluyor. Bu sefer de ben güldüm. Allah iyiliğini versin dedim. Alem kadınsın. Şimdi boş ver beni dedi Kim. Senin hikayene geri dönelim. Nerede kalmıştın? Kim'e düşünceli düşünceli baktım ve sonra tekrar geçmişe dönerek kaldığım yerden hikayemi anlatmaya devam ettim. İstanbul. Sayılı günler çabuk gelip geçmişti. Yeşilköy Havalimanı'nın pistine uçağın tekerlekleri değdiğinde fena halde üzülmüştüm. Anne ve babamı şimdiden özlemeye başlamıştım bile. Ağır ağır yürüyerek gelen yolcu bölümünden dışarı çıktığımda anneannemle burun buruna geldik. Arkasına döndü, gel Recep dedi, kuzumuz burada. Sıçrayıp anneannemin boynuna sarıldım. Anneanne dedim ağlayarak, anneme gitmek istiyorum. Anneannem beni öptü, kokladı, oraya gelecek yaz tatilinde yine gideceksin dedi. O zamana kadar da bizimlesin. Biz de seni çok özledik kızım. Yolunu dört gözle bekledik. Dedem yanımıza geldi, kollarını kocaman açtı. Ona doğru hızlıca birkaç adım attım, küçük bedenimi göğsüne bastırdım, kollarıyla beni sarıp sarmaladı. O sırada elimi ceketimin cebine soktum. Bak dede dedim, sana limonlu şeker getirdim. Dedemin gözlerinden yaşlar aktı.
sarı saçlarımdan öptü. Torun gibisi yok dedi. Evlattan bile daha hayırlı. Anneannem elimden tuttu. Peki bana bir şey yok mu dedi gülerek. Seninkileri annem bavuluma koydu. Sana çok güzel şeyler aldığını söyledi. Dayım o sırada yanımıza geldi. Sabahtan beri nerelerdesin oğlum dedi anneannem. Dayım anneannemin söylediklerine aldırış bile etmedi. Beni kucakladığı gibi havaya kaldırdı. Çevresinde birkaç kez döndürdü. Seni özlemiştim fındık kurdum dedi. Hoş geldin. Artık gidelim dedi dedem. Yolda konuşuruz. Arabaya bindik. Dayım her zamanki gibi arabayı kullanıyordu. Bir ara başını arkaya çevirip bana baktı. Arnavutluk nasıl diye sordu. Dayı dedim. Efendim fındık kurdum. Devleti yıkmayın olur mu? Anneannem yanımda arka koltukta oturmuştu. Elimden tuttu. Devletimizi kim yıkacakmış kızım diye sordu meraklı meraklı. Komünistler. Anneannem şaşkın şaşkın bana baktı. Komünistler koca Türk devletini mi yıkacak? Dayım daha önce bana devleti yıkacaklarını söylemişti ya anneanne dedim çok bilmiş bir şekilde. Sen de konuşulanları ne çabuk unutuyorsun? Eyvah dedi dayım cılız bir sesle şimdi yandık. Tüh sana dedi anneannem dayımın ensesine tükürürken. Siz kim? Koca devleti yıkmak kim? Çulsuz herifler. Yine uzatma anne dedi dayım. Vallahi canımdan bezdirdin. Sırf sana inat olsun diye gidip devleti yıkacağım. Bak sen konuşana dedi anneannem sinirli sinirli. Bülbül olmuş da karşımda şakıyor bana. Sus dedim sana. Karşımda horoz gibi ötüp durma. Dayım yanında oturan dedeme baktı. Bu kadının derdini nasıl çekmişsin be baba? Vallahi sen cennetlik adamsın. Bu kadına katlanmakla her gün sevap işliyorsun. Çemkirip durma dedi anneannem kızgınlıkla. İleride seni de göreceğiz. Baba olduğunda evlatların için bir yaprak gibi titreyip duracaksın. Anneannem bir anda ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun anneanne dedim. Bu oğlanı doğuracağıma keşke taş doğursaydın be kızım dedi. Dedem derin bir uykudan uyanırmışçasına birdenbire silkinerek sen de sus be oğlum dedi. Ananın huyunu bilmiyor musun? Ne söyledim ki baba? Sus, daha fazla konuşma. Tamam dedi dayım, susuyorum. Anneannemin ağzını bıçak açmıyordu. Dayı dedim. Efendim dedi boğuk bir sesle. Arnavutluk'ta komünistler Allah'a inanmadığı için kara ekmek yiyormuş. Anneannemin ağzı şaşkınlıktan bir karış açıldı. Ne yiyorlarmış kızım? Diye sordu. Oradaki komünistler kara ekmek yiyorlarmış. Bizim gibi beyaz ekmek yemiyorlarmış. O Allahsızlara kara ekmek bile çok kızım dedi anneannem iç çekerek. Zıkkımın kökünü yesinler. Dedem güldü. Şu dünyada Allah'a inanmayanların iki yakası bir araya gelmezmiş kızım dedi dedem. Hele hacca gitmeyenler daha çok kara ekmek yermiş. Dayım şaşkın şaşkın dedeme baktı. Vallahi iyi ki de bir hacca gittin be baba. Artık 40 yıl anlatıp durursun. O gün eve gelene kadar kah dayım dedemle, kah anneannem dayımla, bazen de anneannem dedemle tartışıp durdular. Tabii ki bu tartışmalara neden olanın ben olduğumu yıllar sonra hatırladığımda hala içim burkularak gülerim. Her neyse. 1969 senesinin kışıydı. Aylardan Şubat'tı. Dedem cuma namazını kılmak için camiye, anneannem ise bitişiğinde oturan komşusuna kadar gitmişti. Ben de hasta olduğum için evdeydim. O karlı günde kapı çaldı, kapıyı ben açtım. Gelen postacıydı. Piruze Kızıl evde mi diye sordu postacı. Postacıya meraklı meraklı baktım. Benim amca dedim. Elinde tuttuğu zarfı bana uzattı. Öyleyse al çocuk dedi, sana mektup gelmiş. Kapıyı kapattım, koşarak odama gittim. Büyük bir sabırsızlıkla mektubu açtım. Mektup, sevgili kızım diye başlıyordu. Sevgili kızım, bilmem seni ne çok özlediğimi söylememe gerek var mı? Yatağına bıraktığın o güzel kokun gün be gün hasrete dönüştü. Sensizliğin acısına artık katlanamaz oldum. Bugünlerde oldukça duygusalım.
Sen buradan gittikten sonra senin güzelliğinin insanlar tarafından anıldığını duyunca yüreğim her defasında yerinden oynuyor. Şimdiden seninle gurur duyuyorum. İki dünyada da bahtının gülmesini istediğim sevgili kızım, yakında kardeşin dünyaya geliyor. Cinsiyetini sana söylemeyecektik ama yakında erkek kardeşine ablalık yapacaksın. Sakın telefonda babana erkek kardeşin olacağını ağzından kaçırma. Bilmesin, güya sana sürpriz yapacaktık ama ana yüreği işte. Karnım iyice büyüdü. Annenin bu halini görmeni isterdim. Herhalde bana çok gülerdin. Periye benzer yüzünü her gece rüyalarımda görüyorum. Sana karşı olan hasretimi bir nebze olsun öyle dindiriyorum. Ey yüreğimin bademi sevgili kızım, gecenin ortasında yatağımdan kalkıp bu mektubu yazıyorum sana. Baban içeride mışıl mışıl uyuyor. Birkaç saat sonra kalkıp işe gidecek. O da çok yoruluyor burada. Devlet adamı olmak gerçekten çok ama çok zormuş kızım. Hayatımın hediyesi kızım. Keşke kardeşin dünyaya geldiğinde yanımızda olabilseydin. Bu sevinci sen de bizimle birlikte yaşasaydın. Şimdi bir anda senin doğduğun gün aklıma geldi. O başak sarısı saçların lüle lüleydi. Seni görenler gözlerine inanamıyorlardı. Nasıl da gür saçlı doğmuştun öyle. Benim prenses kızım, yazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Annen, baban ve küçük kardeşin seni dört gözle bekliyor olacağız. Kendine dikkat et, derslerine çok çalış. Seni kocaman öpüyorum. Evdekilere de selam söyle, onların da ellerinden öpüyorum. Ne o yaz, ne de başka bir yaz Arnavutluğa bir daha asla gidemedim. O yaz başı Arnavutluğa gitmeye hazırlanırken, annemin duygu yüklü mektubu elime geçti. Mektup her zamanki gibi sevgili kızım diye başlıyordu. Sevgili kızım, kardeşin Mesut dünyaya geldiğinden beri yorgun bedenim yatak yüzü görmedi. Ben böyle gazlı bir çocuk görmedim. Sabaha kadar ayaktayız. Hiç susmadan ağlıyor. Sakın yanlış anlama beni. Onu sana şikayet etmiyorum. Sadece bir anne olarak kızımla dertleşiyorum. İleride bir gün sen de anne olduğunda benimle böyle dertleşeceksin. Çocuklarını bana anlatıp duracaksın. Ah, artık bilmiyorum. Acaba o günleri Yüce Rabbim gösterecek mi bana? Ey zambak yüzlü kızım, senin kokunu süt kokan kardeşinde arıyorum ama senin kokunu onda bulamıyorum. Senin kokunu özledim, hem de nasıl çok özledim bilemezsin. Bu yüzden derin bir üzüntü içerisindeyim. Biliyorum, kardeşin Mesud'u merak ediyorsun. Ona kavuşacağın günü iple çekiyorsun. Biz de sana kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Ama sana kötü bir haberim var. Babanla bir karar aldık. Bu yaz tatilinde seni buraya getirtmeyeceğiz. Ne olur ağlama şimdi. Ağlayıp beni de perişan etme. Sensizliğe dayanamıyorum. Bir de senin üzüntün beni üzmesin. Bu yaz buraya gelemeyecek olman bizden kaynaklanan bir durum değil. Ülke siyasi yönden oldukça çalkantılı. Arnavutluk devleti bir karar aldı. Rus askerlerini ülkeden sınır dışı edip onların yerine Kızılçinlileri ülkeye sokmaya başladı. Bir görsen her taraf gözleri çekik adamlarla dolup taştı. Sokakta her gün olaylar var. İnsanların can güvenliği hemen hemen hiç kalmadı. Askerler camileri yıkıyor, yıktıkları camileri de oyun salonlarına çeviriyorlar. Babanın da arada sırada gittiği bir camiye oyun masası koymuşlar. Hatta caminin imamlarını sokak ortasında dövüyorlar. Senin anlayacağın burada durum oldukça kötü. Hristiyanların bile kilise çanlarını yaktılar. Onlara da ibadet yasaklandı. İnsanlar gizli gizli ibadet ediyor. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah Enver Hoca'nın belasını versin. Ülkeyi yine kana bulamaya başladı. Bu acı gerçekleri sana bilerek yazıyorum ki içinde bulunduğumuz durumu anlayasın. Ülkedeki bu karışıklık yüzünden seni buraya getirmiyoruz. Burada sana bir şey olursa kendimi affetmem. Hasretine bir yıl daha dayanabilirim ama yokluğuna asla. Canım kızım, sen bizi hiç merak etme. Bizler burada çok üst düzeyde korunuyoruz. Elimizden geldiğince sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. Çeşitli ülkelerin diplomat eşleri olarak güvenlikli bir bölgede toplanıp kendi aramızda sohbetler ediyoruz. Sana şimdiden iyi tatiller diliyorum. Babanın da sana çok selamı var. Sana her zaman mektup atacağım, fırsat buldukça da telefonda sesini duyacağım. Allah'a emanet ol kızım. Seni çok, çok seven biricik annen. Böylece çocukluğumun bir bölümü annemden, babamdan ve erkek kardeşimden çok uzaklarda geçti. Sonra babamın Arnavutluk'taki görev süresi bitip bizimkiler Ankara'ya dönünce bu sefer de çok sevdiğim Recep dedemden, Nuriye anneannemden ve Hasan dayımdan ayrı düştüm. İstanbul'dan Ankara'ya taşındım. Ankara'da bir yıl kaldıktan sonra babam bir akşam üzeri bizlere o büyük haberi verdi. Bu sefer babamın tayini Londra'ya çıkmıştı. Üzerime aldığım ince hırkamı çıkardım. İlkbaharın son ayı da geçip gitmek üzereydi. Güneş bulutların arasından yeniden doğuyordu. Ama sanki daha çok benim için yeniden doğmaktaydı. O ana kadar anılarımı tekrar yaşadığım için mutluydum. Peki ya sonra? O yaşanmışlıkları nasıl anlatacaktım kime? Yaşanan onca şeyi hangi kelimelere sığdıracaktım? Bir anda içime bir kasvet çöktü. Kim bu durumu sezmiş olacak ki sen iyi misin diye sordu. Bir sigara yaktım, dumanı ciğerlerimden dışarı saldım. Kime baktım, benim acıyı nerede ve nasıl tattığımı bilmek ister misin dedim umut kırıklığımı dışa vurarak. Kim iş dünyamda yaşadığım karmaşayı tahmin ettiğinden ellerimi avucunun içine aldı. Yaşadığın onca şey senin için çok zor olsa gerek dedi. Bu acıyı şimdi gözlerinde daha net görebiliyorum. Başımı hafifçe kaldırdım. Benim hikayem asıl nerede başlıyor biliyor musun Kim? Diye sordum. Bilmiyorum dedi cılız bir sesle. Şam'da. Şam mı? Evet. Orada ne işim vardı? Kader dedim. Tıpkı senin yazgının seni buraya sürüklediği gibi benim yazgım da beni ta Şam'a sürükledi. Kim şaşkına dönmüştü. Şam'da yaşayacağın aklımın ucundan bile geçmezdi doğrusu. Her şeyi sana tek tek anlatacağım Kim. Şam'da gelin olan bir Türk kızının acıklı hikayesini sana anlatacağım. Ama ondan önce Londra'daki hayatımı anlatmak istiyorum. Kim meraklı gözlerle bana baktı. Anlat dedi. Ama bir an önce şu merakımı da gider. Allah aşkına sen kaç kez evlendin? Kime baktım? Ona acı acı gülümsedim. Biraz sabırlı ol dedim ve sonra da anlatmaya devam ettim. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35. Devamı dördüncü ayrımda.